Ayrım 14.
Holmes birden sustu. Öyle demek istemedim Longfellow. Gevezeliğinden dolayı kendi kendine küfretti. Hadi bir çam devirmişti. Üstüne gitmenin manası var mıydı? Ne demek istediğimi biliyorsun. Longfellow onu duymuyor gibiydi. Toprak parçaları parmaklarının arasından süzülüyordu. Parlak çiçek buketini çukurun yanına koydu. Burada kal, çünkü cezanı hak ettin dedi. 19. kantodan alıntı yaparak. Dante cehennemde gördüğü Simonyak 3. Nikolas'a böyle der azizim Holmes. Doktor Holmes artık gitmek istiyordu. Mezarlığın havası boğucuydu. Ayrıca az önce kırdığı pot yüzünden çok pişmandı. Ama Longfellow gaz fenerini çukurun üstüne uzattı. Daha işi bitmemişti. Daha derin kazmalıyız. Polisin aklına gelmemiştir bu. Holmes ona hayretle baktı. Benim de gelmemişti. Hem zaten Talbot çukurun içine gömüldü Longfellow, altına değil. Dante'nin bir çukurda cezasını çeken günahkar, Nicholas'a ne dediğini hatırladı dedi Longfellow. Holmes bazı dizeleri kendi kendine mırıldandı. Burada kal, çünkü cezanı hak ettin. Haksız kazancın sende kalsın. Birden sustu. Haksız kazancın sende kalsın. Ama Dante o zavallı günahkarla sağlığında para düşkünü olduğu için alay etmiyor muydu? Evet, bence de öyle dedi Longfellow. Ama başka türlü de yorumlanabilir. Yani Simon hocaların baş aşağı gömüldüğü çukurun altında, kafalarının altında, sağlıklarında kazandıkları haram paranın bulunduğu söylenebilir. Dante, Peter Magus'un Eylemler kitabında söylediklerini düşünmüş olabilir. Paran da seninle birlikte yok olsun. Böyle bir yorumda Dante'nin günahkarının içinde bulunduğu çukur onun ebedi para kesesine dönüşür. Holmes bu yorumu duyunca homurdandı. Eğer kazarsak dedi Longfellow hafifçe gülümseyerek, haklı olduğumu görebilirsin. Bastonunu çukurun dibine uzattı ama çukur fazla derindi. Ben buraya sığmam. Longfellow çukura baktıktan sonra ufak tefek doktora döndü. Doktor öksürüp duruyordu. Holmes donup kaldı. Yo, hayır Longfellow. Çukura baktı. Niye doğa beni yaratırken fikrimi sormadı ki? Tartışmak faydasızdı. Longfellow tartışarak yenilmeyecek kadar sakin biriydi. Lowell burada olsa çukuru tavşan gibi kazmaya başlardı. Tırnaklarımı kıracağıma bire 10 bahse girerim. Longfellow başını salladı. Doktor gözlerini kapatıp çukura önce ayaklarını sokarak içine girdi. Çok dar, eğilemiyorum, böyle nasıl kazayım? Longfellow Holmes'un çukurdan çıkmasına yardım etti. Doktor çukura tekrar, bu kez baş aşağı girdi. Longfellow onu ayak bileklerinden, gri pantolonunun paçalarından tutuyordu. Şair sanki bir kuklayı tutar gibi rahattı. Dikkat et Longfellow, dikkat et. Bir şey görebiliyor musun diye sordu Longfellow. Holmes onu duymadı. Elleriyle nemli toprağı kazıyordu. Toprak hem soğuk hem de iğrenç bir şekilde sıcaktı. Buz gibi de sertti. En kötüsü ise hala çukurun içinde olan o yanık et kokusuydu. Holmes nefesini tutmaya çalıştı ama astımı yüzünden başı dönmeye başladı. Bir balon gibi uçup gidecekti sanki. İşte Rahip Talbot da burada böyle baş aşağı durmuştu. Ama Holmes'un ayaklarında cezalandırıcı alevler değil, Longfellow'un elleri vardı. Longfellow'un boğuk sesini işitti, bir şey soruyordu. Bayılacak gibi olan doktor, Longfellow'un ne dediğini anlayamadı. Longfellow o an bayılsa ve ayaklarını bıraksa, dünyanın merkezine kadar düşer miydi acaba? Birden bir kitapla savaşmaya çalışırken, kendilerini ne büyük bir tehlikeye attıklarını fark etti. Aklından peş peşe düşünceler geçerken elleri sert bir şeye çarptı. O sert nesneyi hissedince zihni açıldı. Bez gibiydi. Hayır, bir torba. Sırlı, bez bir torba. Holmes ürperdi, konuşmaya çalıştı ama pis koku ve toz toprak yüzünden başaramadı. Bir an panikle donup kaldı, sonra bilinci yerine gelince ayaklarını çılgınca sallamaya başladı. Mesajı alan Longfellow dostunu yukarı çekti. Holmes soluk soluğaydı. Longfellow onun yanına eğildi. Holmes dizlerinin üstünde doğruldu. Tanrı aşkına bak bakalım neymiş Longfellow dedi. Keşfettiği tozlu torbanın ipini çözdü. torbanın içinden $1000 çıktı. Haksız kazancın sende kalsın. Healy ailesinin 3 kuşaktır sahip olduğu büyük White Oaks konağında Nell Rennie iki misafiri uzun giriş holinden geçirdi. Ziyaretçiler tuhaf bir şekilde içlerine kapanıktı ama gözleri fıldır fıldırdı. Kıyafetleri hizmetçinin daha da çok dikkatini çekmişti çünkü birbirlerine taban tabana zıttılar. Kısa sakallı James Russell Lowell'un üstünde oldukça kirli, çift yakalı bir ceket, ona hiç uymayan kirli bir ipek şapka, denizci düğümü atılmış bir kravat ve kravatına geçirilmiş eski moda bir iğne vardı. Gür sakallı diğer adamsa menekşe rengi eldivenlerini çıkarıp mükemmel İskoç redingotunun ceplerine koymuştu. Yeşil yeleğinde ise parlak bir altın saat zinciri bir Noel süsü gibi durmaktaydı. Baş yargıcın en büyük oğlu iki edebiyatçı misafirini selamlarken Nell odada oyalandı. Healy, Nell'i gönderdikten sonra hizmetçimin kusuruna bakmayın dedi. Babamın cesedini bulup eve taşıyan oydu. O zamandan beri de korkarım herkesten şüpheleniyor. Bugünlerde annem gibi onun da tuhaf hayaller gördüğünden endişeleniyoruz. Bu sabah izninle Bayan Healy ile görüşmek istiyoruz Richard dedi Lowell kibarca. Bay Fields yayın evinden başyargıcın anısına yazılanların toplandığı bir kitap çıkarmak istiyor. Yeni ölmüşlerin ailelerini ziyaret etmek uzak akrabalar için bile normaldi ama Fields'in bir bahaneye ihtiyacı vardı. Richard Healy dolgun dudaklarını kıvırarak gülümsedi. Korkarım onunla görüşmeniz imkansız kuzen. Bugün kötü günlerinden birinde yataktan çıkamaz. Yoksa hasta mı diye sordu Lowell tuhaf bir ilgiyle öne eğilerek. Richard Healy gözlerini kırpıştırarak duraksadı. Doktorlara göre fiziksel olarak bir şeyi yok ama korkarım akıl sağlığını kaybetmeye başladı. Üstünde sürekli bir şeylerin yürüdüğünü söylüyor. Kabalığımı bağışlayın beyler ama kendini tırmalayıp duruyor. Oysa doktorlar bunun hayal gücünün ürünü olduğunu söylüyor. Yapabileceğimiz bir şey var mı Healy diye sordu Fields. Babamın katilini bulun. Healy acı acı güldü. Ama iki adamın kendisine büyük bir ciddiyetle baktıklarını görünce biraz huzursuz oldu. Lowell, Artemus Healy'nin cesedinin bulunduğu yeri görmek istediğini söyledi. Richard Healy, bu tuhaf isteğe şaşırdıysa da sonuçta onun bir şair olduğunu düşünerek iki misafirini dışarı çıkardı. Konağın arka kapısından çıkıp çiçek bahçelerinden geçerek nehir kıyısına inen meralarda yürüdüler. Healy, James Russell Lowell'ın bir şaire göre oldukça hızlı ve atletik adımlar attığını fark etti. Şiddetli bir rüzgar Lowell'ın sakalına ve ağzına kum taneleri savurdu. Lowell ağzında o kötü tatla Healy'nin ölümünü düşünürken aklına birden parlak bir fikir geldi. Dante'nin 3. kantosundaki tarafsızlar ne iyiyi ne de kötüyü seçtiklerinden cennete de cehenneme de alınmazlardı. Bu yüzden bir antreye konulurlardı. Orası cehennem sayılmazdı. O korkak ruhlar burada boş bir sancağın ardından giderdi. Çünkü sağlıklarında bir seçim yapmayı reddetmişlerdi. Sürekli sinekler tarafından ısırılır, arılar tarafından sokulurlardı. Tuzlu gözyaşlarına karışan kanlarını ayaklarının dibindeki iğrenç kurtçuklar içerdi. İrinli etlerinden yeni sinekler ve kurtçuklar çıkardı. Artemus Healy'nin cesedinde de sinekler, arılar ve kurtçuklar bulunmuştu. Lowell bunu düşününce aradıkları katil hakkındaki bir şeyi fark etmişti. Lucifer'imiz bu böcekleri nasıl taşıyacağını biliyordu demişti Lowell. Soruşturmalarının ilk sabahında Crash konağında toplandıydılar. Küçük çalışma odası gazetelerle doluydu. Sayfaları çevirmekten parmakları kanamış ve mürekkep lekesi olmuştu. Longfellow'un aldığı notları okuyan Fields, Lucifer'in Lowell'ın hasımlarına verdiği isimdi bu, neden Healy'nin tarafsız olduğuna inandığını sormuştu. Lowell sakalını düşünceli bir edayla çekiştirmişti. Arkadaşları onu dinlerken bir pedagog havasına bürünürdü. Dante'nin ılımlılar yani tarafsızlar grubundan seçtiği tek kişi büyük bir reddediciydi Fields. Bu kişi Pontius Pilate olmalı. Çünkü en büyük redçi oydu. İsa'nın çarmıha gerilmesini ne onayladı ne de karşı çıktı. Böylece Hristiyanlık tarihindeki en korkunç tarafsızlık eyleminde bulunmuş oldu. yargı Chilly'e de kaçak köle kanununa karşı çıkması söylenmişti. Ama o hiçbir şey yapmadı. Kaçak köle çocuk Thomas Sims'i savanağa geri yolladı. Orada onu kırbaçladıktan sonra kasabada gezdirip yaralarını herkese gösterdiler. Ayrıca yaşlı Healy meclisten çıkan bir kanuna karşı çıkamayacağını söyleyip duruyordu. Oysa çıkabilirdi. Hepimiz karşı çıkabilirdik. Buna hakkımız vardı. Bu Grand Refuta, yani büyük red bir sır demişti Longfellow. Lowell'ın kalın prosundan yayılan dumanı eliyle dağıtarak. Dante bir isim vermiyor. Dante o günahkarın ismini vermez ki demişti Lowell ısrarla. Hayattan kaçan o ruhlar, Virgil'in dediği gibi hiç yaşamamış olan o kişiler öldükten sonra görmezden gelinmeli ve en iğrenç ve önemsiz yaratıklar tarafından rahatsız edilmeliydi. Onların kontrapasosu, yani sonsuz cezası buydu. Bir Hollandalı alime göre ise Dante'nin bahsettiği o kişi Pontius Pilate değil, Matthew 19.22'deki sonsuz yaşamı reddeden delikanlıydı demişti Longfellow. Bay Green ile bense Dante'nin Papa 5. Kalestani kastettiğini düşünüyoruz. O da papalık tahtını reddederek tarafsız kalıp ahlaksız Papa Boniface'in ekmeğine yağ sürmüştü. Boniface daha sonra Dante'nin sürgün edilmesine yol açmıştı. Ama Dante'nin şiirini İtalya ile sınırlamış oluyorsunuz diye itiraz etmişti Lowell. Dostumuz Green'den de bu beklenir zaten. Hayır, bence Dante Pilate'yi kastediyor. Onun kaşlarını çattığını hayal edebiliyorum. Dante de aynı şeyi görmüştü herhalde. Fields ile Holmes bu tartışma sırasında sessiz kalmışlardı. Fields, Lowell'un bu son sözünden sonra yumuşak ama paylayıcı bir sesle soruşturmalarını kulüp seansına dönüştürmemeleri gerektiğini söylemişti. Bu cinayetleri çözmek istiyorlarsa onlara esin kaynaklığı eden kantoları sadece okumakla kalmayıp içlerine girmeliydiler. O anda Lowell ilk kez olabileceklerden korkmuştu. Ne öneriyorsun peki demişti. Dante'nin hayallerinin gerçeğe dönüştürüldüğü yerleri görmeliyiz demişti Fields. Şimdi Healy'lerin arazisinde yürürlerken Lowell yayıncıyı kolundan çekti. Come la rena quando turba spira diye fısıldadı. Fields anlamadı. Efendim dedi. Lowell hızlanıp öne geçerek toprakla kumun birleştiği yerde durup eğildi. Burası dedi muzaffer bir edayla. Biraz arkalarından gelen Richard Healy evet dedi. Şaşırmıştı. Nereden biliyorsun kuzen? Babamın cesedinin burada bulunduğunu nereden biliyorsun? Şey dedi Lowell. Aslında soru sormuştum. Yavaşladığını görünce burası mı dedim. Yardım istercesine Fields'a baktı. Evet Bay Healy dedi. Fields başını sallayarak soluk soluğaydı. Richard Healy ise yavaşladığını düşünmüyordu. Yine de öyleyse sorunun yanıtı evet dedi. Ama Lowell'ın tahminine şaşırdığını ve biraz da huzursuz olduğunu gizlemedi. Tam burada bulundu kuzen. Arazimizin en çirkin yerinde dedi acı acı. Tüm Mera'da hiçbir şeyin bitmediği tek kısımdı burası. Lowell parmağını kumda gezdirdi. Buradaydı dedi, tansa geçmiş gibi. Lowell ilk kez Healy'ye sempati duymaya başlamıştı. Adamcağız burada çırılçıplak yatarak diri diri yenmişti. Üstelik sebebini bile bilmeden, karısı ve oğulları da bilmiyordu. Richard Healy, Lowell'ın ağlamak üzere olduğunu sandı. Seni çok severdi kuzen dedi Lowell'ın yanına diz çökerek. Ne diye sordu Lowell, hissettiği sempati bir anda geçmişti. Healy irkildi, başyargıç, en sevdiği akrabalarından biriydin, şiirlerine de bayılırdı. The North American Review'un yeni bir sayısı gelince hemen piposunu yakıp dergiyi baştan sona okurdu. Senin gerçekleri anlamaya meyilli olduğunu söylerdi. Sahi mi diye sordu Lowell hayretle. Lowell, yayıncısının gülümseyen gözlerine bakmamaya çalışarak yargıcı öven birkaç kelime mırıldandı. Eve döndüklerinde bir ulak postaneden bir paket getirdi. Richard Healy izin isteyerek yanlarından ayrıldı. Fields hemen Lowell'u bir kenara çekti. Healy'nin öldürüldüğü yeri nereden bildin Lowell? Bunu toplantılarımızda konuşmamıştık. Charles Nehri Healy'lerin arazisine çok yakın. Hatırlasana. Tarafsızlarda cehennemin ilk nehri Akeron'un sadece 15-20 metre ilerisindedir. Evet ama gazetelerde cesedin tam olarak nerede bulunduğu yazmıyor. Gazeteleri boş ver dedi Lovell. Fields'i bilerek bekletiyor, adamın heyecanından haz alıyordu. Orayı bulmamı sağlayan kumlar oldu. Kumlar mı? Evet, evet. Come la reina quando turba spira. Hatırlasana diye payladı Fields'i. Tarafsızlar çemberine girdiğini hayal et. O günahkarlara bakınca ne görürsün? Fields dikkatli bir okuyucuydu. Alıntıların sayfa numaralarını, kağıdın kalınlığını, yazı karakterini, cildin kokusunu bile hatırlayabilirdi. Şimdi de kendisindeki Dante edisyonunun cilalı kenarlarını parmak uçlarında hissedebiliyordu. Şiiri yüksek sesle tercüme etmeye başladı. Öfkeli sesler, acı dolu sözler, tiz ve boğuk çığlıklar. Gerisini hatırlayamıyordu. Oysa hatırlamak için neler vermezdi. Lowell'ın anladığı şeyin işlerine yarayıp yarayamayacağını öğrenmek istiyordu. Yanında Dante'nin İtalyanca bir cep baskısı vardı. Kitabı açıp karıştırmaya başladı. Lowell kitabı elinden çekip aldı. Devam edelim Fields. Facevano un tumulto il qua sagira sempre in quel aura senza tempo tinta come la rena quando turba spira. Yani bir uğultu yaratıyordu sonsuzca dönüp duran. Zamanın ötesindeki o karanlık havada kasırgadaki kum taneleri gibi. Yani? Lowell sabırsızca iç geçirdi. Evin ardındaki meraların çoğu çimenlik, toprak ya da kayalıktır. Ama yüzümüze çok farklı bir şey kum taneleri vurmuştu. Bu yüzden o tarafa gittim. Dante'nin cehenneminde tarafsızlara verilen ceza sırasında kasırgadaki kum taneleri gibi bir uğultu duyulur. Bu sadece bir metafor değil Fields. Seçme şansları varken hiçbir şey yapmayan, bu yüzden cehennemde o şanslarını kaybeden günahkarların değişken ve kararsız zihinlerinin bir simgesi. Boş ver bunları Jamie diye bağırdı Fields. Hizmetçinin biraz ötede bir tüy fırçayla duvarın tozunu aldığını fark etmemişti. Çok saçma. Kasırgadaki kum taneleriymiş. Üç tip böcek, bayrak, nehir kıyısı. Bütün bunlar tamam. Ama kumlar ne oluyor? Eğer katil Dante'nin en küçük metaforlarını bile dikkate alıyorsa... O gerçek bir Dante okuyucusu dedi Lowell hayranlıkla. Baylar, Nell Rennie birden yanlarında bitince iki şair de irkilerek geriye sıçradı. Lowell sert bir sesle konuştuklarını dinleyip dinlemediğini sordu. Hizmetçi başını iki yana salladı. Hayır, dinlemedim, yemin ederim. Ama acaba... Önce bir omzunun, sonra diğerinin arkasına kaygıyla baktı. Sizler başsağlığı dilemeye gelen diğerlerinden farklı görünüyorsunuz. Evi inceleyişiniz, sonra oraya tekrar gelecek misiniz? Sizinle mutlaka. O sırada Richard Healy dönünce hizmetçi geniş giriş holünün diğer tarafına koştu. Ortadan kaybolmakta ustaydı. Richard Healy derin derin iç geçirirken geniş göğsü kabardı. Ödül koyduğumuzdan beri her sabah saçma bir şekilde umutlanıyorum. Gelen mektuplara saldırıyorum, birilerinin cidden yardım edeceğini umarak. Şömineye gidip elindeki mektupları ateşe attı. İnsanlar zalim mi, kaçık mı karar veremiyorum. Polis yardım etmiyor mu kuzen diye sordu Lowell. Saygın Boston polisi, biliyor musun kuzen Lowell? Bulabildikleri tüm canileri karakola götürdüler. Sonuç ne oldu dersin? Richard cidden yanıt bekliyordu. Lowell boğuk bir sesle bilemediğini söyledi. Öyleyse ben söyleyeyim. Biri pencereden atlayıp intihar etti. Düşünebiliyor musun? Hem de onu durdurması gereken melez polisin kulağına anlaşılmaz bir şeyler fısıldamış. Lowell birden öne fırlayıp Healy'nin yakasına yapıştı. Fields Lowell'ı ceketinden çekti. Melez polis mi dedin diye sordu Lowell heyecanla. Saygın bir Boston polisi diye tekrarladı Richard acı acı. Kaşlarını çattı. Özel dedektif tutacaktık ama onlar da ahlaksız. Yukarıdan iniltiler geldi. Roland Healy merdivenin yarısını koşarak indi. Richard'a annelerinin yine kriz geçirdiğini söyledi. Richard yukarı fırladı. Nell Rennie Lowell'la Fields'in yanına gelecek oldu. Ama Richard Healy yukarı koşarken bunu fark edince merdivenin trabzanına yaslanarak... Nell, Bodrumdaki işini bitirsene dedi. Durup Nell'in bodruma inmesini bekledikten sonra yukarı çıktı. Demek devriye polisi Ray o sözleri duyduğunda Healy'nin cinayetini araştırıyormuş dedi Fields, Lowell'la yalnız kalınca. Şimdi o sözleri kimin söylediğini de biliyoruz. O gün karakolda ölen kişi. Lowell bir an düşündü. Hizmetçinin neden korktuğunu öğrenmeliyiz. Dikkatli ol Lowell, Healy'nin oğlu onunla konuştuğunu görürse kadıncağızın başı derde girer. Lowell bunu duyunca durdu. Hem zaten kadının hayaller görüp durduğunu söyledi. Tam o sırada yakındaki mutfakta bir gürültü koptu. Lowell etrafa bakındıktan sonra mutfak kapısına yürüdü, kapıya hafifçe vurdu. Karşılık gelmeyince kapıyı itip açtı, fırının yanındaki bulaşık kutusu titriyordu. İpli bir mekanizmayla bodrumdan yukarı gönderilmişti. Lowell kutunun ahşap kapağını açtı, içinde sadece bir kağıt parçası vardı. Koşarak Fields'in yanından geçti. Ne oldu diye sordu Fields. Çalışma odasını bulmalıyım. Sen burada kal. Healy'nin oğlunu kolla. Ama Lowell dedi Fields. Gelirse ne yapacağım? Lowell yanıt vermedi. Yayıncının eline bulduğu notu tutuşturdu. Şair koridorlarda koşarak açık kapılardan içeri baktı. Sonunda önü bir kanepeyle kapatılmış olan bir kapı gördü. Kanepeyi yana çekip o odaya girdi. İçerisi temizlenmişti ama sadece kısmen. Sanki Nell Rennie ya da daha genç hizmetçilerden biri odayı temizlerken orada kalmaya daha fazla dayanamamıştı.